Merhaba, ben Tuğçe Erçetin. Reflektif Dergi Podcast serisine hoş geldiniz. Derginin Kent Hakkı, Kamusal Alan, Feminist Şehircilik sayısının editörleri Aslı Tunç, Feride Çiçekoğlu, Burcu Kütükçüoğlu ile beraberiz. Hocalarım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizinle isterseniz öncelikle bu sayının yolculuğunu konuşalım. Yani tabii ki de bu makalelerin içeriğine ve tartışmalarına dair konuşacağız ama öncelikle sizin başlama öykünüz, bu sayının yolculuğundaki amacınız neydi? Onunla başlayalım.
Ben başlayayım dilerseniz. Bu sayının yolculuğu aslında hepimizin farklı disiplinlerden gelerek belli zeminde birleşmesiyle ortaya çıktı. Bizi yatay olarak kesen ortak zemin belki toplumsal cinsiyet perspektifiydi. Ve kent hakkı meselesini 1960'lardan günümüze getirip tekrar sorgulamak, belki zamanın ruhuyla bir anlamda tekrar düşünmek çıkış noktamızdı. Reflektif'in bu özel sayısı belki de bu sohbetlerle ortaya çıktı. Kişisel anlamda aslında Feride Hoca ile aynı anda bilmeden aynı kitabı okumak, Leslie Kern'ün Feminist Şehir kitabıyla ilk başta yola çıktık. Tamamen tesadüf ama hani kadınların şehirle olan ilişkisi, nasıl mekanla ilişki kurdukları üzerine tartışırken böyle bir sayı fikri ortaya çıktı. Ve 1960'larda dediğim gibi yani beyaz erkek felsefecilerin aslında çokça tartıştığı bu Paris'in politik ikliminde kent hakkı kavramına yeni bir soluk getirmek, onu 21. yüzyıla taşımak, kamusal alanını tekrar sorgulamak anlamında kafa yorduğumuz bir sayıydı. Çok da güzel paylaşımlar da aldık. Daha sonra tabii sizlerle onu da konuşacağız sanıyorum. Dolayısıyla farklı disiplinlerden üç akademisyenin belki de güçlerini birleştirmesi anlamında oldu. Çok da keyifli oldu. Çünkü ben iletişim bilimleri öğretim üyesiyim. Feride Hoca biliyorsunuz hani sinema ve sinemada aslında şehir ve kadın temsiliyetleri üzerine de çalışıyor. Burcu Hoca da mimarlık hocamız. Dolayısıyla herkes farklı disiplinlerdeki zenginliğini belki buraya taşıma fırsatı buldu. Böyle başladı yolculuğumuz, öyle söyleyeyim.
Feride Hocam, belki sizin de söylemek istedikleriniz olur.
Ben de Aslı Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim. Zamanın ruhu dedi Aslı Hoca. Bunu fark etmek, beraberce bunun üzerine düşünmek bize motivasyon sağladı. Sanıyorum çağrı yaptığımız metin de bu nedenle yankılandı. Çünkü bazı kavramları ve bazı yaklaşımları belirli aralıklarla tekrar sorgulamak bizi zenginleştiriyor, katmanlar kazandırıyor. Özellikle kent hakkı dediğimiz ve daha felsefi açıdan tanımlanan, akıl ve mekan üzerinden tanımlanan kavramların beden ve zaman üzerinden tanımlandığını sezgisel olarak fark ettiğimizi söyleyebilirim. Bunun yankılandığını ve genç kuşaklardan çokça makale geldiğini görmek bizi mutlu etti. Sinemayla ilgili mesela ve şehrin kullanımına dair bizim çok aşina olmadığımız coğrafyalarla ilgili katkılar geldi. Ben de şimdilik kısaca böyle söyleyebilirim.
Burcu Hocam.
Evet, ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Ben öncelikle Aslı'ya ve Feride'ye teşekkür etmek istiyorum. Beni de dahil ettiler bu projeye. Çok keyifli bir çalışma süreci yaşadık. Çok benim için geliştirici bir süreç oldu. Benim aslında kişisel olarak çalıştığım konular arasında değil çok fazla. Kent mekanı veya işte kadın çalışmaları işte veya gender studies gibi şeyler ama ben çünkü daha çok daha periferik yerleşimler veya kırsal bölgeler veya Akdeniz coğrafyası gibi konular üzerine çalışıyorum. Ama tabii böyle çok da belki eğilmediğim bir alana dönüp bakmak benim için çok ilginç oldu. Bir de yazarların aslında getirdiği konular üzerinden kendi kent mekanı deneyimlerimi tekrar düşünme fırsatım oldu. Ve şey de bana çok enteresan geldi bu süreçte. Aslında yazarlarımızın tamamı kadındı ve bir şekilde doğrudan bireysel olarak deneyimledikleri şeyleri aslında bir takım işte akademik çalışmalarla, kuramla vesaire birleştirerek ortaya koymaları bana mesela bu süreç çok enteresan geldi. Dediğim gibi kendi deneyimlerimi de düşündüm. Çünkü genelde biz akademisyenler aslında çalıştığımız konuya böyle belli bir mesafeden bakıyoruz ve illa doğrudan deneyimlediğimiz şeyler olmayabiliyor o konular. Dolayısıyla bu açıdan da benim için değişik bir süreç oldu. Çok zenginleştirici bir çalışma oldu hepimiz açısından, öyle düşünüyorum.
Aslında sizlerin vurguları çok önemliydi. Yani farklı disiplinlerden gelen çalışmalar var, farklı coğrafyalar dediniz ve zamanın ruhunu düşününce dediğinizde bütün bu vurgularınız çok değerli ve gerçekten de sizin konuşmalarınızı dinlerken sizlerin ortaklığını ve ortak dertlerini içeren dop dolu bir sayı olarak da düşünmeme izin veriyor. Tabii ben bir okuyucusu da olduğum için makalelerin öncelikle tabii emeklerinize sağlık ama gerçekten dop dolu bütün o farklılıkları temsil eden bir sayı. Belki biraz da buradan devamla bu sayının içerisindeki makalelerin nasıl tartışmalar sunduğuna dair konuşabiliriz. Yani bu sayı aslında okuyuculara ne anlatıyor? Biraz sizlerden dinleyelim. Belki Aslı Hocam sizinle başlayabiliriz.
Tabii. Şimdi ilk başta tabii esas makaleler İngilizce olarak geldi. Onları söylememde yarar var. İki de görüş makalemiz var, Türkçe olarak iletilmiş olan. İlk makalemiz İngilizce çok yazarlı bir makale. 8 kadın yazarı ağırladık aslında sayımızda. Burada feminist planlama yaklaşımlarının eğitimde yetersiz olduğunu vurgulayan bir makale diyebiliriz. Eğitim makalesini ilk başa koymak istedik, genel bir çerçeve çizmesi anlamında. Burada kısaca planlama eğitiminde feminist perspektifin ne kadar yetersiz kaldığına vurgu yapıyor yazarlarımız ve bunun önemini vurguluyor. Bu anlamda açılış makalesi olarak bir çerçeve çizmesi anlamında önemli bulduk biz. Ve dediğim gibi çok yazarlı, çok kadın yazarlı bir makaleyle açılışı yapmış olduk. İkinci makalemiz Balat üzerineydi. Çok ilginç bir çalışma bu. Balat'ta gece hayatına odaklanan bir makale. Elvan Can kaleme aldı. Burada kentsel dönüşüm ve kentsel soylulaşmanın yaşandığı Balat'ı tekrar ele alıp aslında gece bu gerilimlerin nasıl kristalize olduğuna vurgu yapan bir makale. Burada tabii mahalle vaka çalışması anlamında birlikte yaşama kültürünün karmaşık dokusunu ele aldığını görüyoruz. Farklı kültürlerin bir mahalleye ait olma hallerini görüyoruz. Dolayısıyla çok ilginç geldi bize bir mikrokozm olarak Balat'ı incelenmesi. Bu anlamda çok dediğim gibi zenginleştirici, sayıyı zenginleştirici bir makale oldu. Son iki makale çok enteresandı. Farklı coğrafyalardan gelen. Bir tanesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkenti Larnaka'yı konu alıyor. Ve bölünmüş kentlerde aslında yazarımız Areti Kotsoni çatışmalı çevrelerde bireylerin nasıl mücadele verdiğini ele alan bir makale. Dolayısıyla feminist şehir vurgusunu çok öne çıkaran bir makale. Çünkü Larnaka'yı bölen sınırın biz kuzey tarafına aşinayız. Ve bambaşka bir farklı bir bakış açısı sunuyor bize bu makale. Daha sonra Pelin Çılgın'ın bir makalesi var. O da bizi başka bir coğrafyaya taşıyor. O da Japon kültürüyle bizi aşina ediyor. Bir Japon filmini mercek altına alıyor. 1996 tarihli. Bu da çok enteresan, yani bambaşka bir disiplinden gelen bir makale olarak sayıyı zenginleştirdi. Japonca'daki bazı kavramları İngilizce'deki vurgulanmasını anlatan ve kadınların aslında var olan tanımların nasıl dışarıya çıkmasını ve ona cesaret etmesini vurgulayan bir makale. Daha sonra görüşler kısmında iki tane farklı yazı var. Onlar da vurgulanmaya değer elbette. Bir tanesi tabii barınamamanın kadın hali, Türkiye'de güncel mücadeleler ve tahayyüller başlıklı makale ve Yağmur Yıldırım kaleme aldı. Bu bir atölye çalışmasının çıktısı olarak kaleme alınmış. Feminist örgütlenme Mor Dayanışma'nın davetiyle bir saha çalışması yapılmış ve bu araştırmanın sonuçlarını bizle paylaşıyor. Çok ilginç bir görüş yazısı, commentary olarak girdi sayımıza. Son görüş yazımız ise aslında biz editörler olarak belki de çok çok sevdiğimiz, özellikle vurgulamak istediğimiz İpek Yürekli'nin Anıt'ın Günlüğü yazısı. Burada tabii hepimizin ortak tarihlerinde diyeyim, kolektif tarihlerinde yeri olan Taksim Meydanı'nın görüntülü bir dökümünü yapıyor yazar. Ve Taksim'in tabii şimdiye kadar süre gelen bütün çehrelerini bize tekrar anımsatıyor. Toplumsal hafızamızı tazeliyor. Ve Taksim'in aslında kadınsı bir meydan olduğunu, kadınsı bir mekan olduğunu söyleyerek giriyor. Ve tamamen toplumsal ve politik çerçeveyle birlikte Taksim'in nasıl dönüştüğünü, 1920'lerden 2022'ye kadar olan serüvenini anlatıyor. Bunu görsellikle zenginleştiriyor. Reflektli ve ilginç bir katkı oldu bu. Esprili bir dille, çok sessizliği vurgulayan, çok enerjik bir yazı. Onun yüzden biz çok sevdik bu yazıyı, İpek Yürekli'nin yazısını. Bu şekilde bir özel sayı tamamlamış olduk.
Çok teşekkürler hocam. Feride hocam, sizin de biraz makalelere ve sayının genel içeriğine kadar ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyim?
Ben de ekleyeyim bir iki cümle. Bizim açımızdan en canlandırıcı olan diyebileceğim yanı günlük tartışmalar ve bildiğimiz kriz ortamları, hem dünyayı hem özelde Türkiye'yi saran nedeniyle pek de bir arada düşünmediğimiz, belki ön plana almadığımız konuların ne kadar iyileştirici olduğunu fark ettik. Çünkü özellikle işte son yıllardaki önce Covid, sonra hani peş peşe gelen ve bütün dünyayı aslında ve Türkiye'yi etkileyen iklim krizinden politik krizlere kadar uzanan pek çok çalkantı içinde negatif öne çıkıyor. Halbuki biz bu yazılara toplu olarak baktığımızda yepyeni düşüncelere ve ileriye yönelik ferahlamalara diyeceğim ne kadar gebe olduğunu fark ettik gündemin. Aslı hocamın da vurguladığı gibi özellikle İpek Tunç'un İpek Yürekli'nin yazısı bize gösterdi ki Taksim Meydanı gibi metaforlara, sembollere çok açık bir alan. Bütün tarihi içinde bakıldığında içinde bulunduğumuz an sadece bir an, mutlaklaştırmamamız gerekiyor ve onun her an değişebileceğini, bambaşka, daha ferah zamanlara gebe olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Belki bunu vurgulamak isterim.
Çok sağ olun hocam. Burcu hocam, buyurun.
Aslında Aslı ve Feride bence çok güzel özetlediler, taradılar bütün makaleleri. Yani çok kısa bir iki şey ekleyebilirim. Yani kent çalışmaları çok geniş bir alan tabii ki. Bu makaledeki, pardon, sayıdaki makaleler bize ne kadar farklı alt başlıklar açılabileceğini tekrar hatırlatmış oldu. Bir de tabii şeyi, yani hem doğrudan kent mekanında deneyimlenen, yaşanan şeyler üzerine yazılar var. Bir de temsili, yani kent mekanının işte sinemada veya işte İpek'in yazısındaki görseller, hani fotoğrafta bir alan, temsil alanı olarak kent çalışmalarının yer aldığı bir temsil alanı olarak görülebilir. Yani bu temsiller üzerinden, kent temsilleri üzerinden de ne kadar farklı başlıklar açılabildiğini göstermiş oldu. Bu açıdan çok tabii yine tekrar edeyim, zenginleştirici bir süreç oldu bizim için.
Sizlere aslında çok güzel aktardınız ama ben hani o kısmı mutlaka vurgulamak istiyorum. Sayıdaki makaleler gerçekten çok boyutlu. Yani bu çok boyutlu olmaları sayesinde aslında kafamızda birçok soruyu da canlandırıyor. Oldukça düşündürücü. Ve Feride hocam krizlerden bahsetti. Aslında ben de oradan bir soru sormak istiyorum size biraz bugüne dair. Tüm bu krizleri düşündüğümüz zaman aslında Feride hocam dedi pandemi, iklim krizi gibi. Ama bir yandan da eşitsizlikleri, yoksullukları, yani farklı kesişimsellikleri de ortaya çıkaran birçok krizde aslında karşı karşıya geliyoruz. Sağlık, göç, ekonomik gibi konularla beraber düşündüğümüz zaman. Ve tüm bu krizler aslında beraberinde belirsizlikleri de getiriyor. Biz bugünkü şehir yansımalarında o kamusal alanı tartıştığımızda nasıl bir yansıması var? Biraz daha belki Türkiye'ye dair bir soru olarak düşünebilirsiniz ama tüm bu belirsizlikler bugünün gerçekliğinde nasıl bir yansımaya yol açıyor?
Evet, aslında bu sayıya başlarken, yola çıkarken pek çok kafamızda soru vardı. Bu soruların bir kısmını yanıtlayamadık aslında bu özel sayıyla. Belki daha geniş perspektiften bakınca sadece Türkiye'ye has değil, dünyada da kadın ve kent ilişkisi sorunlu. Yani sokaklarında yürüyemeyen, şehirleriyle bağlantı kuramayan kadınların tamamen demokrasi ve özgürleştirme sorunlarıyla sorunlu bir ilişki olduğunu görüyoruz bütün dünya kentlerinde. Yani bu indikatör çok önemli bence. Cinsel şiddet, güvenlik meseleleri, kent ilişkisini nasıl kurguladığı bağlamında bütün bu toplumsal kadın hareketleri tekrar ele alınabilir ve bütün bu dünya politikasında da aslında tartışılan şeyler bunlar. Ne yazık ki bir takım geriye dönüşleri de görüyoruz. Hem Türkiye'de bir takım kazanımların kaybedildiğini görüyoruz. Dünya bağlamında da bu şekilde. Ama bu mücadele sürüyor. Mega kentler dönüşüyor. Kadınlar şehirlerle farklı bağlantılar kuruyorlar. Dönüşen mahalle kavramları ortaya çıkıyor. Ama kadın mücadelesi her zaman kent dokusuyla bir şekilde bağlantı kuruyor, ilişki kuruyor. Çok tartışılacak şey var dediğimiz gibi. Ama kadının özgürleştirmesi sokakla kurduğu ilişkiyle bence bağlantılı. Bunu tekrar gündeme getirmek ve bu sayı üzerinden bunu düşünmek benim için çok özgürleştirici oldu, öyle söyleyeyim. Çok bana taze bir şey sundu Feride Hoca'nın söylediği gibi. Çünkü ben dediğim gibi bambaşka bir disiplinden geliyorum. Ama ortak kaygılarımız var ve bunu farklı disiplinlerle tekrar farklı gözlüklerle görmek çok iyi geldi bana açıkçası.
Feride Hocam, sizin eklemek istediğiniz olur mu?
Ben de bir iki cümle ekleyeyim. Ben de Burcu Hocam'ın altını çizdiği bir noktayı tekrar vurgulayayım. Akademik disiplinlerde mesafe alma meselesi yine son birkaç on yılda farklı açılardan sorgulanan bir yaklaşım. Ve bunu kent çalışmaları alanında da gördük. Özellikle kadınların kişisel deneyimlerini aktarmaları konusunda ne kadar özgürleştikleri çok sevindirici. Aslı Hocam'ın bahsettiği Laura Kern'in kitabında örneğin işte Toronto gibi bizim buradan baktığımızda cinsiyet eşitliği açısından şehirde yaşam ve kamusal alan kullanımı açısından İstanbul'a göre çok daha kucaklayıcı olduğunu düşündüğümüz bir şehir için bebek arabasının yeterince özgürleşmediği, yani bebek arabası kullanan ve anne olan bir kadının toplu taşımı yeterince rahat kullanamadığı, şehirdeki dolaşımını erkek bir meslektaşına göre rahat yapamadığı konusunda bir uzun bölüm var. Mesela bunları görmek, bu kıyaslamaları fark etmek, bizim içselleştirdiğimiz bazı konuların sorun olarak ortaya konabildiğini ve önümüzdeki 10 yılların akademik alanlarına ışık tuttuğunu görmek de çok aydınlatıcıydı. Yani bu kişisel olanın otoetnografik dediğimiz kendisi üzerinden yola çıkarak akademik alana dahil olanın ne kadar önem kazandığını görmek benim açımdan çok sevindiriciydi. Bunu Aslı ve Burcu hocalarla paylaşmak da ayrıca nasıl diyelim, bize zor zamanlarda devam kuvveti verdi.
Burcu Hocam, buyurun.
Ben de belki son dönemde yaşadığımız en büyük kriz olan belki bu deprem felaketiyle ilgili bir iki bir şey söyleyerek bitireyim. Bu bölgede bildiğiniz gibi birçok kent çok ciddi hasar gördü. Kent mekanları ya tamamen, neredeyse tamamen silindi ya ciddi olarak dönüştü. bu kentlerin şimdi tekrar kurulması, tamir edilmesi, işte ne diyelim, şifalandırılması gerekecek aslında. Ve burada ben hasbelkader takip etmeye çalışıyorum. Bir iki grubun da içindeyim. Ve kadınların ne kadar aktif olduğunu görüyorum. Bu beni çok sevindiriyor. Hem yani gündelik organizasyonlarda mesela işte Ebru Baybara Demir'in kurduğu Büyük Mutfağı hepimiz biliyoruz. Yüz binlerce her gün yüz binlerce adet yemek çıkarıyorlar. Müthiş bir organizasyon yaptı çok hızlı bir şekilde. Veya işte birçok kültürel miras çalışan hocamız, akademisyen, mimarlar, kadın mimarlar çok aktif bir şekilde şu anda kültürel mirasın aslında enkazını korumaya çalışıyorlar orada. Yol göstermeye çalışıyorlar otoritelere ve kadının aslında daha sakin ve sezgilerini dinleyen ve şifalandırıcı bence özellikleri burada çok öne çıkıyor deprem bölgesinde şu anda. Ve dediğim gibi bu bana çok iyi geliyor ve bence herkese de aslında kadınların kentlerin kurulumunda, planlanmasında çok daha aktif yer alması gerektiğini de gösteriyor gibi geliyor bana. Bu sözlerle bitirmiş olayım. Ben de çok teşekkür ediyorum Aslı ve Feride hocalarıma tekrar. Çok çok keyifli bir süreçti.
Ben aslında Sayın'ın lansman panelini dinlediğimde yazarların ortak bir cümlesini hatırlıyorum. Onu da burada paylaşmak istiyorum. Herkes aslında ne kadar çok düşündüğünü, yeni bir şey keşfettiğini ve öğrendiğini söylemişti bu sayıda. Ve aslında yani yazarlarınızın ortak vurgusu o birlikte öğrenmek ve birlikte yeni bir şeyi keşfetmek üzerineydi. Sadece bu bile bu sayının ne kadar anlamlı olduğunu, ne kadar önemli bir yere değindiğini bizlere gösteriyor. Sevgili hocalarım, hem keyifli hem de bilgilendirici sohbetiniz için çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.
Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Sayıya ve makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesine açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dilerim.